TR724 YouTube kanalında Muhsin Ahmet Karabay'ın "Ali Erbaş'ın her yerde boy göstermesi sizi niye endişelendiriyor?" başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın son zamanlarda öne çıkması, çıkarılması çok konuşulur oldu. Bir süredir yazılıp çizilenleri takip ediyorum. Neler deniyor neler. Oysa Ali Erbaş yalnız değildir diyenler ne kadar haklı. Hep birlikte göreceğiz. Daha dün denecek kadar yakın geçmişi gözden kaçıranlar, Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı olarak fazla orta yerde olmasından hayli rahatsız görünüyorlar. Sevgili dostlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hep önde olduğunu bilmek için hilafetin kaldırılmasından sonra Mart 1924'te kurulmasıyla atanan ilk başkan Mehmet Rıfat Börekçi'ye kadar gitmeye gerek yok. Şunu unutmayın, bu göreve gelenler her zaman ön planda oldular. Bazıları daha az görülür olduysa bunu sadece o başkanın kişiliğinde aramak gerekiyor. Bazıları konuşmayı daha çok seviyor. Aradaki fark sadece bundan kaynaklanıyor. 12 Eylül 1980'den bugüne 40 yılın 20 yılı ya da Kenan Evren'den Erdoğan'a, Erdal Eren'den Ali İsmail Korkmaz'a başlıklı son yazımda 12 Eylül darbesiyle ilgili kendi izlenim ve görüşlerimi anlatmıştım. Yeşil Kuşak projesinden söz etmiştim. 12 Eylül döneminin bir Diyanet İşleri Başkanı vardı. Tayyar Altıkulaç, Atatürk'ün en çok konuşulduğu ve topluma dikte ettirilmeye çalışıldığı darbe döneminde bugünkünden geri kalmayacak kadar ön plandaydı. Darbeci General Kenan Evren, toplumun komünizme kaymaması için her vesileyle Tayyar Altıkulaç'ı ön planda tutardı. Tek kanallı devlet televizyonu TRT'de sık sık onun mesajları ve faaliyetleri yayınlanırdı. Altıkulaç, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin kurucular kurulu arasında da yer aldı. Altıkulaç'ın da çok eskide kaldığını düşünenlere daha yakından örnek vereyim. Eski başkan Mehmet Görmez'in Ali Erbaş'tan daha arka planda olduğunu kim söyleyebilir? Şimdiki başkanla arasındaki tek fark protokoldeki yeriydi. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmeden önce Türkiye Cumhuriyeti'nin protokol sıralaması Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı şeklindeydi. Diyanet İşleri Başkanı 52. sırada yer alıyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yeni protokol uygulaması geçtiğimiz günlerde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Beştepe'de sergilendi. Diyanet İşleri Başkanı'nın yeri 40 sıra birden yükseldi ve Genelkurmay Başkanı'nın önüne 12. sıraya taşındı. Neyse, bu protokol işlerini bir kenara bırakıp Mehmet Görmez'e dönelim tekrar. Görmez Hoca kadar kendisi de ilahiyatçı olan merhum eşi Hatice Kübra Görmez de aktifti. Üstelik sadece dini konularda değil, AK Parti Genel Merkezi'ne yapılan çalıştaylara katılanlar onu her zaman orada bulabilirlerdi. Bayan Görmez pek çok toplantıya katılır ve görüşlerini sergilerdi. Eşinin faaliyetlerini bırakalım. Başkan Mehmet Görmez'in ilişkilerinin derinliğine kısa bir göz atalım. Başkan Görmez, 15 Temmuz gecesi bir rastlantı olsa gerek MİT başkanlığındaydı. MİT Başkanı Hakan Fidan, Görmez'le Suriye muhalefetinden din adamı Muaz El Hatib'i ağırlıyordu. Birlikte yemek yedikleri sırada gelen görevli ciddi bir ihbar var diyerek darbe girişimi haberini vermişti. Uzun lafın kısası, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi 1966'da çıkarılan yasada belirtildiği gibi İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekten ibaret değil. Türkiye Diyanet Vakfı, başta fahiş fiyatlarla sattığı haç organizasyonu olmak üzere elde ettiği gelirlerle hayalleri zorlayan bir paraya yön veriyor. 1003 şubesiyle dünyada 149 ülkede faaliyet gösteriyor. Muhalefet ve medya genelde örtülü ödenek aracılığıyla yapılan harcamalara mercek tutuyor. Oysa Diyanet Teşkilatı hem MİT'in görevini hem de kolay harcama anlamında finans kaynağı görevini yürütüyor. Medya ve muhalefetin nazara verdiği bir de Diyanet'in hep 13 milyar liralık resmi bütçesi oluyor. Camilerde neredeyse her hafta şu ya da bu adla toplanan yardım paralarının nasıl kullanıldığına ilişkin hiçbir kayıt söz konusu değil. Unutmayın, Diyanet, iktidar için hem istihbarat, hem alınan kararların sahada uygulama aracı, hem de kolay yön verilebilir bir finans kaynağı. Tam 4 yıl önce göreve getirilen Ali Erbaş'ın seleflerinden farkı yok değil. Bir kez çekirdekten milli görüşçü. Her hoca konuşmayı sever ama Erbaş, İsa-i Kelam olmuş kadar çok konuşma müptelası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yıllarca teşkilatta mücadele etmişliği var. Bütün bunların yanında bir de AK Partililerin geneline yansıyan pervasızlığı eklediğinizde ortaya 2021 model Diyanet İşleri Başkanı çıkıyor. Ali Erbaş, tartışmalara neden olan yeni adli yıl ve sonrası Yargıtay binasının açılışında yaptığı konuşma ve üçlü fotoğrafla çok gündeme geldi. Beştepe, Yargıtay'daki adımla yeni bir alana açılmak için mayın eşeği olarak platforma çıkardı. Beştepe, yeni bir alana açılmada Ali Erbaş'ı kullandı. Bunun kadar önemlisi Erbaş'ın bu açılıştan birkaç gün sonra gittiği Diyarbakır'daki temaslarıydı. Sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı görüşmelerde telefonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlanması ve onlara dinletmesiydi. Gündeme getirdiği ise komplo teorilerinden başka bir şey değil elbette. Bilim üretemeyen, teknoloji üretemeyen ama dünyadaki her şeyi çözen ve anlayan Orta Doğu insan olarak Türkiye'ye yönelik komploların hepsini bir bir sıraladı. Erbaş'ın saydıklarını teyit eder mahiyette Erdoğan da farklı boyutlarını anlattı. Erbaş'ın gönlünden Cumhurbaşkanlığı geçtiği yorumları yapıldı. Erdoğan'ın adaylarından birisinin de Erbaş olduğunu söyleyenler çıktı. Bu yorumları gülerek saygıyla karşılıyorum. Yapılan, erimekte olan bir yapının dini hassasiyetleri kullanma yöntemlerinden başka bir şey değil. Erbaş da selefleri Mehmet Görmez ve Ali Bardakoğlu gibi kullanım süreleri bittikten sonra bir kenara atılacak. Dahası Erbaş'ın sahneye çıkmasından fazla endişelenenlere bir şey paylaşayım. Erdoğan sahneden indiğinde Erbaş'ın adını hatırlayan bile çıkmayacak. Yarın da bir mani olmazsa hazır Diyanet İşleri Başkanlarından söz etmişken sultanın sofrasında oturan alimin fetvasına itibar edilmez diyen İmam Ebu Hanife'nin talebesi olan İmam Ebu Yusuf nasıl Abbasi halifesi Harun Reşid'in sofrasının müdavimi oldu onu anlatayım size.